Ayrım 12, Işık Taşı 1, Suskun Nefer, Christian Jacques. Sayfa 155, 30. Bölüm. Abri kızına tokat atınca kız ağlamaya başlayarak annesinin odasına sığındı. Batı Teb'in yöbaş yöneticisi umumi bir toplantıda Büyük Ramses tarafından sert bir biçimde azarlandığından beri sinirlerine hakim olamıyordu. Artık ne personeline ne hizmetçilerine ne de ailesine tahammül ediyordu. En ufak bir aksilik bile onu kızdırıyor ve kendisini makam evi, tahtrevan ve hizmetçilerden yoksun, basit bir katibe döndürecek azil kararnamesini endişeyi de bekliyordu. Bu yetmezmiş gibi makamına göz koyanların alaycı veya intikam dolu bakışlarına da maruz kalması gerekecekti. Yaşam standardının düşmesinden dolayı hiddetlenecek olan karısı boşanmak isteyecek ve iki çocuğunun velayetini alacaktı. Abri'nin intihar etmeye cesareti yoktu. En iyi çözüm yaban ellerde yeni bir meslek edinmek için buradan kaçmaktı. Ama cennet Teb'i terk edecek gücü yoktu. Acımasız kaderine katlanmak zorundaydı. Yardımcısı, "Başkanım, yüzbaşı Mehi sizi görmek istiyor," diye haber verdi.
"Kimseyi kabul etmiyorum."
Israr ediyor. Bitkin olan Abri daha fazla dayanamadı. "Kabul salonuna gelsin." Batı yakasının yöneticisi odayı boyatma niyetindeydi ama masraftan kaçınıyordu. Tik nedeniyle göz kapakları titreyen Abri odada sürekli gidip geliyordu. Mehi son moda giyinmiş, bileklerinde bilezikler, parfüme bulanmış bir şekilde ihtişamla içeri girdi.
"Beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim Abri. Eviniz çok konforlu."
"Bir akbaba gibi leşimi yemek için mi geldiniz?"
"Size bir sır vereyim. Şahsen Firavun'un sitemlerine uygun bulmadım."
Abri afalladı. "Beni onayladığınızı mı söylemek istiyorsunuz?"
"Tabii ki evet sevgili dostum. Öne sürdüğünüz sebepler bana çok makul geldi."
Şaşkınlığı geçen yönetici bu kez güvensizlik duydu. Bu genç subay onu kışkırtmaya çalışıyor olabilir miydi?
"Ramses'in sözü kanunun sözü demektir. Hepimiz ona boyun eğmeliyiz." Mehi "tabii ki öyle" diye tasdik etti. "Ama herkes yanılgıya düşebilir. Sevgili firavunumuz çok yaşlı ve geçmişe çok bağlı birisi. Büyüklüğüne saygı göstererek daha iyi bir gelecek için biraz olsun eleştiremez miyiz?"
Abri dona kaldı. "Çok ciddi laflar ediyorsunuz yüzbaşı."
"Bir subay olarak dürüst olmalıyım. Savaş halinde ordumuz dövüşe hazır olmayacak ve Mısır yenilme tehlikesi yaşayacak. Bunun için amirlerimin iyi niyetle etüdünü yaptığı bir dizi reform teklif ediyorum. Yıkıcı olmaya çalışmıyorum."
Biraz yatışan Abri taş bir banka oturdu. "Anasonlu hurma şarabı sever misiniz?"
"Tabii ki."
Yüksek dereceli memur karşısında oturan misafirine ikramda bulundu. "Size niçin güveneyim ki?"
"Çünkü bu konuda size hak veren tek kişi benim. Teb baş hazinedarının kızıyla evlendiğimi biliyorsunuz ve nüfuzum gitgide büyüyecek. Görüşlerini paylaşmadığım düşmüş biriyle niçin ilgileneyim ki?"
Abri'nin düşmanlarına saldırma alışkanlığı vardı. Bugün saldırılan kendisiydi. "Günlerim sayılı, kimseye yararlı olamam."
"Yanılıyorsunuz Abri. Kayınpederim bir lütufta bulunarak sizin Batı yakasının yöneticisi olarak kalmanızı salık veren mesajlar gönderiyor. Bunlara gösterilen ilgi yüreğimize su serpiyor."
"Karar verecek tek kişi Ramses'tir."
"Düşüncelerinizi bildiğine göre niçin sizin yerinize tanımadığı birini getirsin ki? Firavun programınıza kesin bir şekilde karşı geldiğinden nasılsa söz konusu programı uygulayamayacaksınız ve kendi bölgenizi eskisi gibi zanaatkarların ayrıcalıklarına dokunmadan yönetmekle yetineceksiniz."
"Siz ciddi misiniz?"
"Ramses çok yetenekli bir adamdır ve kimse otoritesine karşı çıkamaz. Verdiği emir ihlal edilemez ve siz makamınızı kaybetmekten korktuğunuz için emirleri harfiyen uygulayacak ilk kişi olacaksınız." "Abri, şimdi hakikat meydanının en etkili savunucusu değil misiniz?"
Yönetici içinden Mehi'nin haklı olduğunu kabul etti.
"Yüzbaşı, siz yerinizde kalacaksınız," diye söz verdi ve "konumunuzu kuvvetlendirmenize yardım edeceğim." Her şeyin bir bedeli vardır. Karşılığında ne istiyorsunuz?
Sizin aynı şeyi. Hakikat meydanının ortadan kaldırılmasını.
Sizi anlamıyorum. Benim amacım tüm nüfusu vergilendirerek insanların vergiden kaçmalarını engellemek. Ama siz, sizin şikayetiniz nedir?
Ülkenin modernleşmesi için gerekli yeniliklere karşı olan bu loncanın ortadan kaldırılması lazım.
Abri muhatabının asıl gerekçelerini sakladığını hissetti. Ama aslında onu fazla da ilgilendirmiyordu. Mehi bir haberci değil miydi? Onu ümitlendirip ona iyi bir gelecek sunuyordu.
Size nasıl yardım edebileceğimi kestiremedim. Bundan böyle görevimin zanaatkarların köyünü her tür saldırıdan korumak olduğunu bana açıklamıştınız. Görünürde sevgili dostum, sadece görünürde. Şimdilik ne vergilendirme ne de özel vergi. Resmi hareket tarzınız firavunun emrini benimsediğinizi göstermek için yapmacık davranmak olacak.
Peki ya diğeri ne olacak?
Yavaş yavaş loncanın temelini çökertmek.
Bunun için epey riske girmek gerekecek.
Abri, risk tahmin ettiğinizden daha az, müsteri olun. Ben karanlıkta hareket etmesini bilen temkinli bir adamım. Siz de bir düşmanın sırtından vurulması gerektiğini öğrenmişsinizdir. Şu an istediklerim çok basit. Hakikat meydanının sırları hakkında bildiklerinizi anlatır mısınız?
Az var ama yine de sır olarak saklanması gereken bilgiler bunlar. Eğer size söylersem suç ortağınız olurum.
Suç ortağım değil, yandaşım.
Mey, nereye varmak istiyorsunuz?
Gerçekten öğrenmek istiyor musunuz?
Yöneticinin karısının aniden odaya girmesiyle görüşme yarıda kesildi. Uzun boylu esmer kadın çok sinirliydi.
Niçin kızı tokatladın?
Sana yüzbaşı Mehi'yi takdim edeyim. Onu aile meselelerine bulaştırmayalım.
Gitgide artan öfkenle hayatımızı çekilmez hale soktuğunu biliyor mu?
Kendine gel sevgilim.
Kendimi tutmaktan bıktım. Ne zaman ne yapacağım bilinmiyor. Buna katlanmak zorunda mıyım? Yüzbaşı seni kendi alayında işe alıp bizi senden kurtarsın.
Her şey düzelecek, söz veriyorum.
Seni bir subay mı kurtaracak?
Mehi neden olmasın diye sordu.
Abri'nin eşi misafirini aşağılayarak baktı.
Kendinizi ne sanıyorsunuz? Kışlanıza geri dönün.
Yönetici karısını kolundan tutarak kapıya doğru sürükledi.
Kızını sakinleştir ve bizi artık rahatsız etme.
Rezil olan kadın ortadan kayboldu.
Büyük Ramses yüzünden hayatım cehenneme döndü. Bunu hak etmemiştim diye itirafta bulundu.
Mehi sizin gibi biri tepkisiz kalmayıp hakkını aramalı.
Abri yine salonda gidip gelmeye başladı. Yoğun düşüncelere daldığını hisseden yüzbaşı onu bölmemek için kendini tuttu.
Mehi, amacınızın ne olduğunu öğrenmek niyetinde değilim. Ben sadece yerimden olmak istemiyorum. Size mümkün olan her bilgiyi vermeyi kabul ediyorum. Ama benden daha fazlasını istemeyin.
31. Bölüm. Bu iş yüzbaşının çok hoşuna gitmişti. Abri ilk adımı atmıştı, arkası gelecekti. Batı yakasının yöneticisi, hayal kırıklığına uğramanızdan korkuyorum diye açıkladı. Hakikat meydanı hakkında en fazla bilgi verilen memur olmama rağmen, gerçekte orada olup bitenleri size bildirmekten acizim.
Orayı yöneten kim?
Bildiğim kadarıyla köyden ayrılmaya karar veren Ramose'den sonra mezar katibi Kenhir oldu.
Niçin bildiğim kadarıyla dediniz?
Çünkü ben idarede yer alıyorum. Gerektiği zaman mezar katibiyle irtibatta bulunuyorum. O da bana cevap veriyor. Ama bir ustabaşının yönettiği zanaatkarların bizzat kendilerinin kontrol altında tuttukları gizli bir hiyerarşi var.
Ve bu ustabaşının adını bilmiyorsunuz.
Sadece firavun ve vezir biliyor. Birçok kez teşebbüs etmeme rağmen öğrenmeyi başaramadım.
Lonca'da kaç zanaatkar var?
Bunu öğrenmek için köye girip mezar katibinden güvenilir bir cevap almak gerekecek.
Hakikat meydanının faaliyetleri hakkında ne biliyorsunuz?
Resmi görevi hüküm süren firavunun ebedi istirahatgahını hazırlamak ve süslemek. Bir veya birçok zanaatkar, firavunun emriyle işleri zamanda bitirmek için başka şantiyelere çağrılabilirler.
Bu sık sık olur mu?
Size bir kez daha söylüyorum, buna sadece mezar katibi cevap verebilir.
hakikat meydanında altın imal edildiği iddia ediliyor.
O eski bir efsane, pek inanmayın. Bu lonca bazı ayrıcalıklardan yararlanıyor. Bütün bir köye sahip ve sadece Firavun ile vezire hesap veriyor. Kendi mahkemesi ve bir sürü yardımcısı var. Bu durum hoş görülemez. Daha önce de izah ettiğim gibi iyi bir idare vergileri her sene arttırmalıdır.
Mehi hayal kırıklığına uğramıştı. Korkak bir üst düzey memur olan Abri sadece elde ettiği kar konusunda kaygılanıyor, yeni bir girişimde bulunmuyor, hiçbir sorumluluk almıyordu. Ama keşfedilecek bir saha daha vardı. Kenher hakkında ne biliyorsunuz?
Ramuse kutsal varlıklara sunduğu birçok adağa rağmen çocuk sahibi olamadı. Kaderine boyun eğip ileride halife olacağı ve mirasını bırakacağı bir erkek çocuğu evlat edinmeye karar verdi.
Ramses hükümdarlığının 38. senesinde Kenhir'i mezar katibi olarak seçti. Ramuse cömert, sevimli, güler yüzlü ve tatlı sert bir adamdır. Kenhir ise iğrenç, çığırtkan, kendini üstün gören ama bilgili biridir. Atandığından beri ona karşı hiçbir ciddi şikayette bulunulmadı.
Kaç yaşında?
52 yaşında.
Demek ki mesleğinin sonuna gelmiş. Dolgun bir emeklilik maaşına hayır diyeceğini sanmam.
Pek emin değilim. Ramuse gibi köyde sakin bir hayat sürmekle yetinebilir.
Hiç kimse bir diğerine benzemez sevgili Abri. Belki Kenhir'in itiraf edemediği ve bizim yerine getireceğimiz gizli arzuları vardır. Evli mi?
Bildiğim kadarıyla hayır.
Hakikat meydanından evvel nerede çalışıyordu?
Ramuse'nin onu keşfettiği batı yakasındaki karanlık bir laboratuvarda.
Onunla konuşabilir misiniz?
O kadar kolay değil. Kenhir köyden çok az çıkıyor.
Onunla görüşmek için bir bahane bulabilirsiniz.
Ona ne diyeceğim?
Onunla arkadaş olun. Mesela süt veren iki inek, birkaç parça iç çamaşırı, 10 tane birinci kalite şarap fıçısı gibi dolgun bir ödül karşılığında sizinle ortak olmasını teklif edin. Sonra bir düzen kurarak ondan bilgi koparırsınız.
Siz de çok şey istiyorsunuz.
Hiçbir riske girmeyeceksiniz Abri. Kenhir ya namuslu ve dürüst biridir ya da oltaya gelir.
Yönetici suratını astı. Şu söz konusu bağış. Cebimden vermek zor olacak.
Merak etme sevgili dostum, o işi bana bırak.
Abri rahat bir nefes aldı.
Bu şartlar altında bu işi denemek isterim ama başaracağımı garanti edemem.
Yüzbaşının bir an cesareti kırılır gibi oldu. Böylesine vasat yandaşlarla hakikat meydanının sırlarını keşfetmek kolay olmayacaktı. Ama daha yolun başındaydı ve herkesi zamanla eleyecekti. En azından Abri'yi istediği biçime sokmak kolaydı.
Hakikat meydanı zanaatkarlarının dışarıda yaptıkları işleri kontrol ediyor musunuz?
Abri hiçbir kontrol yapılmıyor diye sızlandı. Birçok şikayette bulundu ama vezir duymak istemedi.
Köye teslim edilen tahılın cinsini ve miktarını biliyor musunuz?
Zanaatkarların hiç eksiği yok. Her gün bol su, et, sebze, yağ, merhem, yiyecek, ne bileyim, birçok şey giriyor. Bir de mezar katibi gecikme veya ürünlerin miktarını yetersiz görürse şikayet ediyor. Çok şükür Kenhir bir süredir daha az şikayette bulunuyor.
Niçin?
Yardımcıların şefi dev gibi bir genç olan Cesur'u şef yardımcısı olarak işe aldı. Cesur, loncanın kaliteli yaşam standardını sürdürmesinden sorumlu. Dış ekibi iyice kendine getirdi. Çocuğun bilek kuvveti olduğu görülüyor ve kendini saydırmayı iyi biliyor.
O bir tabakhanede çalışmamış mıydı?
Doğru. Polis şefi Sobek'in bana anlattığına göre bu Cesur hakikat meydanının kabul heyetine başvurmuş ama kabul olunmamış. Yine de onu yardımcı sınıfına dahil etmişler ve arkadaşlarından öç alıyormuş.
Yüzbaşı kendisine sağlam bir kalkan yapan çocuğu hatırladı. Bu güçlü çocuk kışla da işe alınmayı istememişti. Bugün ise kırgın ve hayal kırıklığına uğramış olmalıydı.
Yardımcıları kim tayin ediyor?
Görünürde mezar katibi ama her sakayla o uğraşmıyor. Buna mukabil şef Sobek ve yardımcıları sadece tanıdık kişilerin geçmesine izin veriyorlar.
Bu Sobek nasıl bir adamdır?
şiddet eğilimi ve uzlaşmaya yanaşmaması eleştirilir ama o kadar etkili ki uzun süre yerinde kalacaktır.
Bir terfi onu hakikat meydanından uzaklaştırabilir.
Vezir onu çok tutuyor.
Bu Sobek hakkında tam bir dosya düzenleyin.
Bu çok tehlikeli yüzbaşı.
Sevgili dostum, kazançlı çıkarsınız. Değerli Girit vazolarının sevimli evinizi güzelleştireceğine inanıyorum.
Uzun zamandır bunu hayal ediyordum.
İşte gerçekleşmek üzere olan bir rüya. Eğer işbirliğiniz verimli olursa diğerleri de gelecek. Bir soru daha. Resmi görevde olmadıkları zaman zanaatkarlar köyde kapalı kalmak zorundalar mı?
Hayır. İstedikleri zaman çıkıp istedikleri yere gitme hakları var. Bazılarının ailesi doğu yakasında ve ara sıra ziyarete gidiyorlar.
İşlerinden biri yer değiştirirse haberim olsun.
Kolay değil. Lonca üyeleri yolculuk yaparken hiçbir resmi evrak doldurmazlar. Ama elimden geleni yapacağım.
32. Bölüm. Cesur'un geldiğini gören fırıncı ona telaşla yuvarlak yumuşacık üstü kızarmış bir ekmek verdi. Delikanlı harika dedi, ilerleme kaydetmişsin. Bugün ne hazırladın?
Bazıları uzun, bazıları üçgen ekmekler. Pasta, kek ve poğaçalar.
Ondan memnun musun?
Hiç bu kadar ince olmamıştı.
Yaptığı tetkikten memnun olan Cesur rahat bir nefes alan fırıncıyı bırakarak uzaklaştı. Sonra yarı pişmiş arpa ekmeklerinin hurma likörüne yatırılıp bekletildiği bir haneye girdi. Sıvı bir elekte süzülecek ve bayram günleri için sert bir bira elde edilecekti. Cesur biracıya ısmarladığım kazan teslim edildi mi diye sordu. Biracı sıkılmış göründü. Cesur'un şimşeklerini üzerine çekeceğinden yardımcıyı ifşa etmekten çekiniyordu.
Evet, nihayet biraz geç ama o kadar mühim değil.
Delikanlı öfkeli bir şekilde ayakkabı atölyesinin önünden geçerken ayakkabıcı başını önüne eğdi. Delikanlı çakıl taşlı dar bir patikaya saptı ve küçük taşlardan yapılmış, odun kömürü yakılan bir ocağın önünde çömelmiş çalışan kazancının bulunduğu ıssız küçük vadiye yöneldi. Timsah gibi sert derisi olan ve bayat balık kadar pis kokan yardımcı, madeni yüksüğünü ateşe koyduğu keçi derisinden yapılmış körüğü çalıştırıyordu.
''Cesur, siparişimi unuttun mu?'' diye sordu.
''Burada amir sen değilsin. Ben çömlekçi Beken'e iki tane kalaylanacak kazanım olduğunu bildirmiştim. Çırağım hasta, ben de daha fazlasını yapamıyorum.''
Ateşe bakılırsa onu epeydir yakmamışa benziyorsun. Yalnız kalıp hayal kurmak istedin galiba.
Git başkasıyla uğraş. Ben sana ancak gülerim.
Cesur delinmiş bir kazanı kaldırıp taş ocağa fırlattı. Kazancı sıçradı.
Delirdin mi? Onu düzeltmek ne kadar zamanımı alacak?
Eğer talimatları uymaya reddedersen kazanlarından bir tekini bile sağlam bırakmam ve gece gündüz canın çıkana dek çalışarak tamir etmek zorunda kalırsın.
Öfkelenen yardımcı körüğünü sallayarak Cesur'a saldırdı. Delikanlı körüğü kolayca alıp kazancıyı kuma yuvarladı. Kazancı zorlukla ayağa kalktı.
Nihayet itaat etmeye hazır mısın?
Tamam Cesur, sen kazandın.
Tebrikler Cesur.
Sobek baharatlı bakla yemeğini tadan Cesur'u tepeden tırnağa süzdü.
Yardımcılar seni pek sevmiyor ama saymayı öğrendiler.
Emirleri veren çömlekçi Beken. Başkalarına versin Cesur. O senin ellerinde sadece bir oyuncak. Bu genç yaşta çok şey vaat ediyorsun. Polis olarak çalışsan mükemmel olacaktın.
Yanılıyorsun Sobek. Acımasız bir muhafız olmaktan nefret ederim.
Bak sen, kendini ne sanıyorsun? Emrediyorsun, kontrol ediyorsun, ceza veriyorsun. Yardımcılar hiç böyle bir otoriteye boyun eğmemişlerdi.
Mezar katibi hoşnut, ben de öyle. Bizi birbirimize ters düşüren küçük tartışmayı unutmak bile istiyorum.
Senin gibi cesur bir adam harcanmamalı, çok kıymetlisin. Sana iyi bir ders vermek çok hoşuma giderdi. Ama şartlara uyum sağlamayı öğrenmek lazım. Yakında yardımcıların şefi olursun ve işbirliği yaparız. Seni yürekten tebrik ediyorum, doğru yoldasın.
Sobek uzaklaştı, Cesur yemeğinin geri kalanını ayakkabıcıya verdi.
Bu bana mı?
Ye, ben doydum, herhangi bir şikayetin var mı?
Hiçbir şikayetim yok.
Sipariş edilen iki sandalet bu akşam bitmiş olacak.
Tamam.
Cesur çömlekçi Beken'in atölyesine girdiğinde Beken sıçrayarak uyandı.
Ah, birden yorgunluk bastı diye açıkladı. Şimdi daha iyiyim, kendime geldim.
Yorgunsan dinlen.
Ne diyorsun?
Yardımcıların şefi de sensin, kararları veren de.
Beken kulaklarına inanamadı.
Benimle dalga mı geçiyorsun?
Sadece gerçeği söylüyorum. Sana verilen görevi yaparsan her şey iyi olacak. Bir de artık benden daha fazla bir şey isteme.
Artık yardımcılarla uğraşmak istemiyor musun?
Herkesin kendi görevi var.
Ama sen ne yapacaksın?
Cesur cevap vermeden atölyeden çıktı. Şef Sobek onu acı gerçekle karşı karşıya getirmişti. Hakikat meydanı kabul heyetine yeteneğini kanıtlamak isterken tuzağa düşmüştü. Kendini yardımcıların kontrolüne adadığından beri resim çizmeyi unutmuş ve sivrilip kendini gösterebileceğini tahmin ettiği ikincil görevlerle yeteneğini kaybetmişti. Küçük bir hükümdar gibi kendini yeteneğinden yoksun bırakmıştı. Birkaç hafta daha bu şekilde giderse eli işlemez olacaktı.
Beken düşüncelerini böldü. Birisine mi kızdın? Sadece kendime kızdım.
Sinirlenme. Mezar katibiyle konuşup senin yardımcıların şefi olmanı teklif edeceğim. İstediğin de bu değil mi?
Artık değil.
Anlamadım.
Atölyene dön Beken. Artık benden korkmana gerek yok.
Sen artık beni rahat mı bırakıyorsun?
İdareyi yeniden eline al.
Çok mutlu olan çömlekçi ısrar etmedi. Cesur sinirli bir halde köyün kapısına doğru yöneldi. Aile hapishanesinden kaçtığı günden beri ilerleme kaydetmemişti. Hakikat meydanının şartlarına bağlı olarak çıkışı olmayan bir yolda kaybolup kendi yolunu bulamamıştı. Dışarıdaki bir adam olarak sadece yardımcılar sınıfına hükmedecek, asla resmin ve boyanın sırrını keşfedemeyecekti. Hayır, cesur kaderine boyun eğmeyecekti. Kuzey kapısının nöbetçisi onun yaklaştığını görünce sopasını salladı. Acaba delikanlı zorla geçmeye mi çalışacaktı? Ama cesur kapıya 10 metre uzaklıkta oturdu ve düz bir alan elde etmek için toprağı titizlikle temizledi. Kuma çakmak taşıyla köyün duvarlarını ve çevredeki manzarayı çizdi. Genel hatları bittiği zaman sivri bir tahta parçasıyla çizgilerin üzerinden geçip kendini eserine kaptırdı. İçi rahat eden nöbetçi şaşırtıcı bir sakinlikte çalışan desinatörden gözlerini ayırmadan yerine oturdu. Cesur bir ayrıntıdan hoşnut olmadığı zaman silip yeniden çiziyordu. Öğleden sonra 4'teki nöbet değişiminde Cesur hala çizmeye devam ediyordu ve bir sonraki nöbet değişiminde sabahın 4'ünde bile hala çiziyordu. Yardımcılar eşekleri boşaltırken gitgide büyüyen ama minyatür tarzındaki atlarla süslü harika resme göz atıyorlardı. Kimse dış dünyayla ilişkisini kesmiş delikanlıya yaklaşmaya cesaret edemedi.
12. ayrımın sonu. Sayfa 168.